Çekten.
Oysa adımız da
yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan var. Ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, dün sevgili dinleyicilerimiz yine çirkin bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Dün kalbimiz yine bir kez daha İzmir'de attı. Terörü yine lanetliyoruz, ancak lanetleyerek nereye kadar gideceğiz bunu da bilemiyoruz. Terörde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, şehitlerimize, acılı ailelerine sabırlar diliyoruz ve İzmir'e kadar gitti artık bu terör ve umarız İzmir'de de denize dökülürler diyoruz ve kalbimizin, yüreğimizin Hayatın Sesleri ekibi olarak bir kez daha İzmir'de attığını vurguluyoruz. Diyoruz ki uçun kuşlar, uçun İzmir'e doğru.
Asker ettiler beni kıdemli çavuş, Gölcük çöllerinde oldum bir baykuş. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Anadan babadan yardan bir haber yokmuş. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Anayı babayı yari sılaya attım. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru. Uçun kuşlar uçun İzmir'e doğru.
Lezzet hikayeleri. Ve sevgili dinleyicilerimiz, cuma günleri bu saatlerde bu jungle'la lezzet hikayelerini siz sevgili dinleyicilerimizle paylaşacağız. Konuğumuz kim mi olacak? Gazeteci sevgili Mehmet Efe bizlerle birlikte olacak. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, nasılsınız?
İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizi sormalı.
Ben de iyiyim. Nasıl iyi olunabilir böyle bir günde?
Evet.
O kadar iyiyiz işte. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Allah sabır versin ve bu terör saldırısı son olsun diyelim.
Umarız öyle olsun.
Ağzımızın tadı kaçmasın. Daha güzel günlerde ağzımızın tadıyla bu sohbetleri edelim inşallah.
Evet, umarız öyle olsun. Şimdi ne yapacağız lezzet hikayeleri bölümümüzde? Dinleyicilerimizle birazcık onu paylaşalım. Çünkü tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmışız. Dolayısıyla çok çeşitli lezzetlere sahip olmuşuz değil mi? Bunlardan söz edeceğiz ama nasıl başlayacağız? Buyurun.
Şöyle başlamak isterim. Anadolu aslında o kadar önemli bir coğrafya ki ilk ekmek bu coğrafyada yapılmış. Bundan 10 bin yıl önce insanlar burada ekip biçmeye başlamışlar ve suyla buluşturup bunu ekmek haline getirmişler. Sadece bu değil, sonrasında örneğin avlanmak için bile ya da ekip biçmek için bile herkes şöyle bilir tarih boyunca. Biz ekip biçtiğimiz için yerleşik hayata geçtik sanırız. Hı hı. Ama tam tersine bu verimli topraklarda ekilip biçildiğinden, kendiliğinden büyüdüğü için her dönem oraya gelmeye başlamış insanlar ve artık yerleşmeye karar vermişler.
Siz nerelisiniz?
Ben kendim Denizliliyim. Hı hı. O coğrafyada Ege mutfağına hakimimdir. Çok güzel zeytinyağlılar yaparım.
Süper.
Yemekler yaparım. Onlardan da bahsederiz. Bu lezzet hikayelerinde sadece lezzetlerimizi değil, ele aldığımız ürünün, gıdaların nasıl yapıldığını, tarihçesini, nasıl yapmak istediklerini bize mesela öneride de bulunabilirler. Biz de onlara önerilerde bulunabiliriz.
Sorabilecekleri her türlü gıda ile ilgili sorunu ya da nerede neyi yiyebiliriz ya da nerelerde neleri yememeliyiz de konuşacağız. Onun için dinleyicilerimiz de katılabilirler. Telefonlarımızı biliyorlar zaten ya
tabii
da Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan ya da elektronik posta yoluyla ulaşıp günler öncesinden de sorularını sorabilirler. Biz o gün cevaplarız ya da programımız içerisinde de cevaplayabiliriz.
Kesinlikle her türlü soruyu sorabilirler. Buradan bazen uyarılarda da bulunacağız. Çünkü bir gıda ile ilgili problemle karşılaştığımızda ya da yemek yediğimiz yerde kötü diyoruz ya, kötü olduğunu nasıl belgeleyeceğiz ya da nasıl ispatlayacağız? Bir şikayet mekanizmasının da olduğunu bu ülkede söylemek gerekir. Yani Alo 174 gıda hattı diye bizim bir hattımız var bakanlığa ait. Hı hı. Hani orayı arayıp arada hatırlatırız bununla ilgili de. Çünkü bizde insanlar mesela zehirlendiklerinde ya da yediklerini beğenmediklerinde ya bu kötüymüş ya iyi değil sevmiyor bir daha gitmeyiz oraya deyip geçiştiriyoruz. Aslında evet, öyle değil.
O gitmediğimiz yerlerine de uyarmamız gerekiyor.
Galiba, hatta onların iyi hale gelmesi, o yaptıkları hataları tekrar yapmaması için neler yapmamız gerektiğinden de bahsederiz. Çünkü aslında biz tüketiciyiz. Gıdaları yiyoruz. Hatta her birimiz kendine göre gurme. Ama o gurmenin devamlılığının oluyor olması lazım. Bu Anadolu coğrafyası çünkü hep asırlar boyunca lezzetlerini biriktire biriktire gelmiş.
Ama bir de bizim sokak lezzetlerimiz
var. Tabii
vardır,
onlardan da var. Tabii tabii. Yani Avrupa'da olmayan mesela bir kokoreçi es geçmemek gerekir. Ve her yerde farklı yapılır. Bundan hemen çok girmişken biraz bahsedelim.
Buyurun.
Mesela Ege'de kuzu dan yapılmasını daha çok severler ama Akdeniz bölgesi keçi olmazsa yemez mesela. Çünkü keçininki daha yumuşaktır. Bazısı danadan yapar, bir seferde ısırdığında anlar, bazısı ya işte yedik çok da lezzetliymiş deyip geçer. Onların inceliklerini, ayrıntılarını da söyleriz mesela. O bir gün onları işleriz. Ben gene sadece bize özgü zannederdim. Mesela kestane. Bütün Avrupa'nın neredeyse kuzeyinde de olan birçok bölgesinde sokak lezzeti olarak kestane onlarda da var. Hı hı. Biz hiçbir şey yapmıyoruz ama onlar tuzlayıp da yapıyorlar. Onların da kendilerine göre bir kültürleri var.
Evet.
Onlardan da bahsedeceğiz bu programda.
Unutulmuş doğal lezzetlerimiz de var tabii ki. Tabii ki. Onlardan da söz edeceğiz galiba değil mi?
Mutlaka. Mesela gene aslında bilenlerin tükettiği bir kaz eti var. Kars bölgesinde çok fazla üretilen, gene Kars demişken Kars gravyeri var mesela. Nasıl evet. yapılır? Buraya ülkemize nasıl gelmiştir? Hı hı. Çünkü gravyer peyniri aslında İsviçre'de o bölgenin, Alplerin peyniridir. Ama ne ekmeyse Kars'ta da kendine yer bulmuş. Evet. Onun bir hikayesi var. Ondan bahsedeceğiz mesela. Bize özgü gene pastırmamız var. Nasıl yapılır? Alırken neye dikkat
etmek? Her yörenin kendine özgü lezzetleri ürünleri. Var. O zaman yani yetmez 52-53 hafta.
bizim lezzetlerimize yetmez. Sadece peynirlerimizi anlatsak 200 çeşit peynirimiz var. Her kuzeyinin peyniri farklı, güneyin peyniri farklı. Kendimize özgü, kendi coğrafyamıza özgü ürettiğimiz peynirler var. O mikroklimadan hı-hı. kaynaklı kendi bakterisini oluşturmuş peynirlerimiz var. Bunları çok fazla bilmiyoruz. Onları gün yüzüne çıkarmaya çalışacağız. İnsanlar talep etsinler ki o yörede kalan ürünler nasıl Avrupa'da Roquefort peynirini herkes biliyorsa, mesela yeni yeni ben bazı marketlerde, böyle özel marketlerde Sürp peynirini görüyorum. Sürp peyniri
nedir? Sürp peyniri?
Hatay'ın özel bir hı-hı. peyniridir. Biz keşlik dediğimiz ya da lor dediğimiz peynirin içerisine biber, baharat katılarak özel bir yuvarlak böyle topaç şeklini alıp o şekilde yöresel satıldığıdır. Zeytinyağlarının içine basılarak şimdi market raflarına gelmiş vaziyette. Niye? Konuşuldu. İnsanlar talep ettiler. Biz de buradan belki de o talebi yaratıp kendimize özgü bir peyniri uluslararası arenaya taşıyabiliriz. Taşımalıyız da zaten. Evet. Çünkü bizdeki çeşitlilik onlarda yok. Hı hı. Bizde hem kuzeyden güneye çok iklim anlamında değişiklik var. Hem de doğudan batıya çok farklı bir coğrafya var. Her bölgenin kendine özgü mikrokliması var. Demin demiştik ki hani çağlar boyunca burada insanlar yaşamışlar. Örneğin bir Tokat'ın nehir kenarıyla oradaki ne denir o mikroklimayla hı hı. Bir Aydın'daki mikroklima aynı değil. Onun için onların tükettiklerinin de aynı olmasını beklememiz mümkün
evet.
değil.
Mesela tarhana.
Evet.
Her yörede mutlaka vardır. Her evde hemen her akşam yapılan çorbalarımızdan ama her yörenin kendine has bir yapışı var.
Tabii.
Her yörenin kendine has kurutması var değil mi?
Evet, mesela bunu bir programımızda baştan sona işleyelim ama burada yine örnek değilim. Hı-hı. Mesela Ege bölgesinde tarhana otu diye bir ot var. İçine mutlaka ondan koyuluyor ve göce dediğimiz yani buğdayı döverek, tek seferde döverek yaptıkları, yani iyice un haline getirerek değil de bir kere dövüp sonrasında onunla ayran, işte göce, domates, biber o ottan koyup karıştırıp kurutup elde geçirerek yapıyorlar. Bazısı öyle bekletiyor. Hı hı. Geldiğimizde Maraş tarafına onlar içine biber yerine soğan koyuyorlar. Kırmızı olmuyor ve incecik kasırların üstüne seriyorlar ve kışın cips olarak da tüketiyorlar. Hı hı. Yani o kadar çok farklı bir coğrafya, bu kadar çok coğrafya çeşitliliği olunca, coğrafi çeşitlilik olunca çok fazla da ürün çeşitliliği çıkıyor. Öyle olunca da çok farklı lezzetler ortaya çıkıyor
evet.
ve o lezzetlerin de hikayesini anlatmak gerekiyor.
Birbirinden ilginç lezzet hikayeleri ve bilgileri bizleri bekliyor diyebiliriz o zaman değil
tabii
mi?
Tabii ki, tabii ki.
Bu arada Gıda Habercisi adı altında TRT Haber'de ocağın son haftasına doğru başlayacak bir de program var herhalde
evet.
değil mi?
Evet.
Ne yapacaksınız o program çerçevesinde peki?
Gıda Haber...
Bizimkinden biraz farklı galiba.
Tabii tabii tabii. Bu daha çok gıdaya yönelik ve tüketicilerin bilinçlenmesine yönelik bir program olacak. Buradan belki de söylemekte çok da yapımcılarım da burada ama zarar yok. İlk programımız taklit ve taşiş olacak. Yani hı hı. Gıdada o kadar çok hile yapılabiliyor ki bu kadar zengin bir coğrafyada biz lezzetlerimizi lezzet katmak yerine o lezzetlere hile katıyoruz. Bu hileleri anlamak, gözle anlamak mümkün değil ama fiyatından, belki de görünüşünden, yani hı hı. görünüşünden derken lezzetinden anladığımızda hı hı. Şikayet etmemiz gereken yerler var. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın denetimlerini arttırması için uyarmamız gereken yerler var. Bu birimlere nasıl ulaşırlar, nasıl yapılmalı, taklit ve taşiş ne demek, Onları anlatacağız, evet, programımızda da.
Yine Hayatın Sesleri Lezzet Hikayelerinde de yine buralara nasıl başvuracaklarını dinleyicilerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. Tabii bir de bizim fast food alışkanlığımız oluştu. Hem de had safhada oluştu. Özellikle gençlerin rağbet gösterdiği bir alışkanlık oldu. Hı hı. Bununla ilgili de gençlerimizi daha nasıl doğal ortamlara çekebiliriz? Onları nasıl bu lezzet hikayeleriyle tanıştırıp o lezzetleri tattırabiliriz? Bunlardan da söz edeceğiz galiba.
Kesinlikle,
değil mi?
Bahsetmemiz gerekir. Bu aslında iletişim çağının getirmiş olduğu bir süreç. Her şeyin küreselleşmesi gibi gıdada da bir küreselleşmeden bahsedebiliriz. Bu küreselleşme aslında bizim gelenekselle küresel aslında tam zıtlık, bizim önemli lezzetlerimizi yok ediyor. Niye? O fast food'daki alışkanlıklar standart, maksimum parayı kazanmaya yönelik ve sadece derdi karın doyurmak adına yapılan şeyler. Ama bizim toplumumuz hiçbir zaman yemeği sadece karın doyurmak için yememiş. Savaşçılarımız hariç. Hı hı. Her zaman lezzetleri artırmak için baharatlar kullanmış, çok fazla baharat kullanan bir toplumuz. Hı hı. O baharatlardan bahsedeceğiz. Bunun pişirme tekniklerini değiştirerek çok fazla lezzet katmışız, bu şekilde lezzetlendirmişiz. Örneğin bizim Ege'de, Denizli'de, hatta Aydın Ovası'nda bir gelinin kocasıyla evlenebilmesi için 40 çeşit patlıcan yemeği yapıyor olması gerekir. Düşünün.
40 yani, çeşit patlıcan.
Evet.
Şimdi pek çok çeşidini düşündüm ama 40 çeşidi de gelmedi aklıma.
40 çeşidi de çıkartılabilir. Hatta biz öyle ki demin tarhanadan bahsettiğiniz, onun yanında yazın taze olduğunda çiğ bile yiyoruz. Hatta çiğden salatasını bile yapıyoruz.
O zaman zaman bu tariflerle de dinleyicilerimizle buluşacağız.
Mutlaka.
Tabii ki, değil mi?
Bize özgü olan, annelerden kalan lezzetlerle de buradan paylaşırız diye düşünüyorum.
Evet, gerçekten çok keyifli bir sohbet olacak, keyifli bir yolculuk olacak. Nerelerden başlayacağız mesela? Anadolu'dan mı, Karadeniz'den, Akdeniz'den, yoksa oradan oraya, oradan oraya mı geçeceğiz?
Aslında ürün bazı zamanlarda mesela tarhana işlersek Anadolu'yu gezmek gerekir. Hı. Tek bir bölgeden değil.
Evet.
Ama Ege'den başlarsak mesela zeytinyağlılardan bakarız. Enginar mevsimi geldi. Önümüzdeki hafta mesela belki enginar yaparız. Enginarın nerede yetişir, çeşitleri var. Mesela buradan biraz da bilgi de verelim. O lezzetlere ulaşmak için ne aldığınızı biliyor olmanız gerekir.
Evet.
Yani bir sakız enginarı var. Bir İzmir enginarı var, Antalya enginarı var.
Bunların lezzetleri de farklı mıdır?
Mutlaka
peki?
Farklı. Hı hı. Pişirme teknikleri bile farklı olabilir bazı zamanlarda.
Evet.
Çünkü ne kadar kalın etliyse o kadar fazla kaynatmanız gerekir. Daha çok ısıda ve suda bekletmeniz gerekir. Ne kadar ince ise o kadar. Bunları alırken mesela bazısının tepe yapısı daha, yaprakları da yumuşaktır. Ondan enginar dolması yapabilirsiniz ama bir Antalya enginarından enginar dolması yapmanız çok mümkün değil. Çünkü çok serttir. Yiyemezsiniz. Sadece tabanını kullanmanız gerekir. Bunlardan da bahsederiz. Mesela önümüzdeki hafta enginar olabilir. Bakarız oradan.
Evet.
İlgilendirelim. Bu hafta için böyle olsun.
Gerçekten çok hoş bir lezzet. Tabii
evet.
Sevmeyeni hiç sevmez ama seveni de gerçekten çok sever herhalde.
Enginar için mi?
Evet.
Sağlık için kesinlikle ve kesinlikle. Hı hı. Özellikle karaciğerle ilgili problem yaşayan ya da karaciğerini yoran insanlarla ilgili mutlaka enginar tüketmeleri şart. Çünkü
evet,
bunların o kadar ilaçları ya, haplarda bile kullanılacak kadar fazla enginarla ilgili yapılan malzemeler, yani sadece yemek olarak değil, hı hı, onun özütünü çıkartıp haplarda kullanıyorlar.
Evet.
Takviye maddesi olarak. Çünkü bağışıklık sistemini ciddi anlamda güçlendiriyor.
Şimdi dinleyicilerimiz, tabii pek çok dinleyicimiz yurt içinde de dinleyen dinleyicilerimiz var ama yurt dışında dinleyen o kadar çok dinleyicimiz var ki, hani onların da bulabilecekleri, onların da yiyebilecekleri şeyler olsun.
Onlardan da bahsederiz mutlaka. Hem o belki oraya özgü bazı bölümlerde sadece oraya özgü ürünler de var.
Hı hı.
Oradan, onlardan da yapabiliriz.
Evet.
Mesela tatlı patates bize, ülkemize yeni yeni giriyor ama onlar hep patatesin 4-5 çeşidini konuşur. Hem onlara tarif veririz hem de bizim dinleyici, yani Türkiye'deki,
evet,
dinleyicilere de tatlı patatesin ne olduğunu, neden farklılık,
evet,
gösterdiğini anlatırız.
Anlatırız. Şimdi fast food dedik, alışkanlıkları dedik. Tabii obeziteye de sebebiyet veriyor ama derken bir dinleyicimiz de aramış. Leblebinin kalorisi kalorisinin yüksek olup olmadığını sormuş. Kilo sorunu olanlar leblebi yiyebiliyorlar mı diye.
Yiyebilirler. Çok yağlı olmadığı için leblebi. Normalde nohut kavrulmadan öncesinde olsa daha protein anlamında zengindir. Yağ anlamında düşük olmasından kaynaklı rahatlıkla tüketebilirler.
Evet. Bugünkü yolculuğumuz bu kadardı. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim. En
azından ederim.
Neler konuşacağımızı, dinleyicilerimizle neler paylaşacağımızı bugünlük dinleyicilerimize aktardık. Haftaya Cuma günü yine birlikte olacağız. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Size
ederim.
Kolaylıklar diliyoruz. Sağ sevgili olun. Mehmet Efe. Sağ olun. Var olun.
Geçer çal, candır senin varın yol. Aman ölüm geçer çal, candır senin varın yol. Bir ardı var. Git candır senin varın yol. Aman ölüm geçer çal, candır senin varın yol. Bir ardı var karada, hak getirir yarısa.
15.29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul'un sokak köpekleri şehir tarihinin hemen her döneminde gündelik hayatın bir parçasıydı. Hem de en önemli parçası. Kolluk gücü ve çöpçü görevi görüyor, toplum tarafından da çok seviliyorlardı. Yüzyıllar boyu birlikte yaşadığımız sokak köpekleri gün geldi sürgünlere, itlaflara maruz kaldı. Bir yandan da Osmanlı'da ne kadar güçlü bir kamuoyu olduğunu ortaya çıkardı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde süren Dört Ayaklı Belediye, İstanbul'un Sokak Köpekleri adlı sergiden yola çıkarak İstanbul'un sokak köpeklerinin hikayelerini paylaştı. Biz de bu öyküleri sizlerle paylaşmak üzere telefon konuğumuza hemen merhaba diyoruz. Küratör Sayın Ekrem Işın telefon attığımızda. Efendim merhabalar.
Merhabalar efendim.
Hoş geldiniz Hayatın Hoş Seslerine. Bulduk. Evet, bize birazcık bu sergiden söz eder misiniz lütfen? Ne zaman açıldı, ne amaçla açıldı, neler aktaracaksınız bize?
Evet, bu sergimizi geçen yıl Ekim ayında açtık. 2017'nin yani bu yılın Mart ortalarına kadar da açık kalacak.
Evet.
Şimdi bu sergimizin teması İstanbul köpekleri. Benim 1987 yılında yaptığım bir araştırmaya dayanıyor. Onu sergi şeklinde izleyicilere sunuyoruz.
Ne tür bir araştırmaydı efendim yaptığınız?
Evet. Şimdi soru şuydu. Ben Osmanlı modernleşme tarihiyle ilgiliydim. Bu modernleşme sürecini bugüne kadar hep insan merkezli olarak biz okuduk, anladık. Acaba dedim kendi kendime bu süreci daha farklı alanlarda yansıtabilir miyim, onu gözlemleyebilir miyim? Dolayısıyla insanlarla şehir hayatını paylaşan köpekler bu konuda bana farklı bir açı sundular ve köpekler üzerinden bir modernleşme çalışması yaptım ben.
Kent tarihine farklı bir bakış açısı yarattınız yani.
Evet, evet.
Evet, peki neler var sergide? Nereden başladınız daha doğrusu? 19. yüzyıldan 20. yüzyıla evet. Uzanan bir süreç midir bu?
Evet, şöyle söyleyelim. Bu hakikaten bizim modernleşme tarihimizin trajik bir sürecidir. İki bölüme ayırdım ben bu köpeklerin İstanbul'daki tarihini. Birincisi büyük ana bölüm fetihten başlayıp 19. yüzyıl başındaki Tanzimat dönemine kadar geliyor. Buna geleneksel dönem diyoruz. Bu dönemde biz hayvanlarla, özellikle burada tabii köpeklerle iç içe yaşıyoruz. Yani bir doğu toplumunun karakteristik özelliğini biz aslında yaşatıyoruz. O da doğu toplumları bilindiği gibi tarihte, kentlerde hayvanlarla birlikte yaşamışlardır. Yani onları benimsemişlerdir, onları şehir hayatının bir parçası olarak görmüşlerdir ve onlar üzerinden bir merhamet kültürü geliştirmişlerdir.
Yani o dönemlerde gündelik yaşamın önemli bir parçasıydı. Sonraki evet. Değişim sürecinde neler evet. Yaşanmış acaba? Neler evet. Gözlemlediniz?
Şimdi tabii biz modernleşme şeyine girdikten sonra Tanzimat'la birlikte 1839'dan itibaren şehirlerimizi de Avrupalı şehirler gibi düzenlemeye çalıştık. Yani mimarimiz değişti, kent dokusu aşağı yukarı değişmeye başladı. Bunun içindeki canlılar da bu değişimden nasiplerini aldılar. Biz dedik ki bir Paris gibi olmak istiyoruz, bir Berlin gibi olmak istiyoruz. Sokaklarımızın
orada nasıldır? Orada nasıldır
şimdi köpeklere orada bakış? Bu köpekler konusu çok farklı. Orada köpek yok.
Evet.
Yani batı kentlerinde köpekler sokakta yoklar. Köpekler evde bakılıyorlar. Yani cins hayvanlar olarak. Gezdiriliyor işte doktoru var, bakımı var, şusu var, busu var. Ama köpekler sokakta yok maalesef. Bugün de hala öyledir. 3 gün sahibi olmayan sokaktaki bir köpek itlaf edilir. Paris'te olsun, Londra'da olsun.
Onun
şimdi
için
böyle bir modernleşmeye evet. Girince batılılar bize dedi ki o zaman dediler... sokaklarınızdaki köpekleri kaldıracaksınız. Çünkü köpek sefaletin, şarkın, düzensizliğin, laubalinin bir sembolü olarak görülmeye başlar.
Halbuki o dönemde mahallenin güvenliğinden bile evet. sorumluydu köpekler evet, değil mi? Onu görebiliyoruz.
Tabii. Mahallenin güvenliğinden tutun da yemek artıklarını işte verdiğimiz, onları tükettirdiğimiz bir canlı türüydü bu. Aynı zamanda bir merhamet duygusuydu tabii insanlarımızın içinde şey yapan, onu yoğuran. Dolayısıyla biz bu modernleşmeyle birlikte köpeklerimizi sürgün ettik. Çünkü neden? Paris'e benzemek istiyoruz. Orada köpek yok. Bizde var. Olmaz. Dolayısıyla köpekler bir trajedinin içine girdiler. Bu 2. Mahmut dönemiyle başladı. Biliyorsunuz ıssız adalar var. Onlara sürüldü Marmara Denizi'nde. Sivri Adaya sürüldü. Fakat kamuoyu huzursuz oldu tabii bundan. Huzursuz oldu. Ve öyle bir saray üzerinde bir baskı oluştu ki, kamuoyu baskısı, 2. Mahmut gibi ünlü Mofke'nin deyimiyle şarkın son monarkı olan 2. Mahmut dayanamadı bu baskıya ve köpekleri geri getirdi İstanbul'a. Ve halk arasında da şöyle bir söylenti çıktı. Yani Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldıran, o kadar güçlü olan 2. Mahmut köpekleri ortadan kaldıramadı. Dolayısıyla bu geçici bir zafer oldu tabii köpekler için, ama her padişah tahta çıktıktan sonra bu tür köpek sürgünleri yapmıştır. Bunun en trajik olanı 1910'daki sürgündü. Burada maalesef dünya kamuoyu da çok etkilendi bundan. Bütün önemli batılı yazarlar bundan söz etmiştir. Seyahatnamelerinde de vardır. En son şahitlerinden birisi de Pierre Loti'dir bunun. Tam da o sırada İstanbul'a gelmiştir 1910 yılında ve bu sürgünü orada yazmıştır. Bu köpekler orada aç kalıyorlar tabii. Birbirlerini yiyorlar. Yani çok kötü manzaralar. Bunun üzerine tabii dünya kamuoyu da harekete geçiyor. Fakat bazı uyanık batılılar bu işi daha böyle şeysiz çözmek için, problemsiz, adeta daha sonra 2. Dünya Savaşı'nda uygulanacak böyle gaz odaları filan, böyle gezici şeyler teklif ediyorlar. Biz yapalım, siz işte belediye olarak bunları kullanın. Çünkü her itlaf edilmiş köpeğin derisinden, işte kemiğinden, şusundan busundan yararlanılabilir. Bunlar da 3-4 frank tutar köpek başına. İstanbul'da 100 bine yakın köpek var. İşte şu kadar 1000 frank kar edersiniz, bunları da hayır işlerinde kullanırsınız diye şehren emanetine Dr. Remlinger'in verdiği bir rapor var. Tabi biz bunu uygulamıyoruz. Yani bu çok insanlık dışı bir şey.
Evet.
Bu gaz odaları, işte itlaf makineleri falan bir şey olmuyor. Yani bize bunu satamıyorlar, şey yapamıyorlar. Yani kullanmıyoruz böyle bir şeyi. Ama onun dışında o Sivri Ada acı bir hatıra olarak bizim modernleşme tarihimizde kalıyor.
Evet, modernleşmeyle birlikte aslında pek çok şeye maruz kaldıklarını biliyor ve görüyoruz. İnternet üzerinden de dinleyicilerimiz sayfanıza ulaştıkları takdirde o kadar evet. güzel fotoğraflar, o kadar güzel resimler var ki buradan da ulaşıp onları görebilirler. Peki fotoğraftaki köpekler, resimdeki köpekler neler söylüyor Sayın Ekrem Işın?
İşte onlar şöyle bir şey, zaten sergi iki bölüm olduğu için fotoğraflar da dolaylı olarak iki bölüme ayrılıyor. Birincisinde bizim mahalle hayatımızın içindeki köpeği görüyoruz.
Hı hı.
Yani onlar evlerin önünde, efendime söyleyeyim çarşıda özellikle, lokantaların olduğu yerlerde, camilerde. Her yerde bu köpekler var. Yani çok.
Peki serginin ilk fotoğrafı ile son fotoğrafı arasında çok büyük bir fark var mı?
Hayır, yok.
Evet.
Şöyle söyleyeyim, en son fotoğraf Angelus Novus başlıklı bir fotoğraf. O yeni çekilmiştir 2016'da. Sultanahmet Meydanı'nda çekilmiş bir fotoğraftır. Yalnız başına bir köpektir. Adeta bize bakar ve o asil duruşuyla şunu söyler. Yani aradan bunca yüzyıl geçti, ben hala buradayım ve yaşıyorum der.
Evet, onların o yaşamlarının çok daha uzun sürmesi dileğiyle çok teşekkür ediyoruz size Sayın Ekrem Işın. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sağ olun, var olun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, küratör Sayın Ekrem Işın Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz telefon attığımızda.
Ben bir aşk garibi, ayrılık yokuşunda bulanır gözlerim her gün batışında. Ben bir aşk garibi, ayrılık yokuşunda bulanır gözlerim her gün batışında. Geri kalanla, bana kalanla yaşarım sensiz, senden yarım kalanla. Geri kalanla, bana kalanla yaşarım sensiz. Yaşamak dersen buna, kalanların gidenleri hissetmesi intihar. Atlayıp sevgiden bir derin boşluğa, her aşk başlangıçtan geriye sayımlı. Her güzel şey gibi işte bu da bitti. Her aşk başlangıçtan geriye sayımlı. Her güzel şey gibi işte bu da bitti. Geri kalanla, bana kalanla yaşarım sensiz, senden yarım kalanla. Geri kalanla, bana kalanla yaşarım sensiz. Yaşamak dersen buna, kalanların gidenleri hissetmesi işkence. Bağlanıp elinden çekilmek geçmişe. Ben bir aşk garibi, ben bir aşk garibi, aşk garibi.
Türklerde spor kültürü. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü son köşemizdeyiz. Türklerde spor kültürü, duyduğunuz üzere. Bu köşemizde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven ile birlikte olacağız. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, şimdi spor deyince bizlerin aklına ilk gelen futbol. Ama biz tabii yeri ve zamanı gelince futbolda konuşacağız, ama özellikle biz bu bölümde bir yıl boyunca dinleyicilerimize neler aktaracağız, neler konuşacağız? Buyurun hocam, söz sizde.
Tabii doğru söylüyorsunuz. Tek boyutlu bir spor anlayışı, evet, bir toplumun gelişmesi için pek eşitlik ilkesine de aykırı.
Evet.
Türkler sporcu bir millet, kahraman çıkaran bir millet ve Türkler daima bu ata ve milli sporlarımızı spor savaş işlemi bağlamında Asyatik kültürde yapmış, güçlü olmak için, güçlü bir beden, güçlü bir düşünce ve daima dinamizm içinde yaşamışlar. İşte bu dinamizm içerisinde yaşamalarını bu sporculuk vasıflarına bağlamak gerekir. Bir kabile, bir çadır kültürüyle imparatorluk kurabilir mi? Bunun mutlaka geri planında bir maddeten ve manen yenilmeyen bir güç, bir kuvvet olması lazım. Hı hı. İşte bu güç ve kuvveti bu idmanlı bir millet olmalarından, güçlü bir bedene sahip olmalarından, bu güçlü bedeni harekete geçiren bir düşünceye sahip olmalarından kaynaklanıyor. Türklerde spor kültürü deyince tabii ki pazar günü merhum Yaşar Doğumuz'un ölüm yıl dönümü, onunla başlayacağız bugün. Türk spor tarihi yazıcılığı ve Mehmet Atıf Kahraman'dan bahsedeceğiz. Dünya çapında bir Türk spor tarihçimiz. Türklerde beden eğitimi ve spor kültürü deyince ne anlıyoruz? Türklerdeki geleneksel güreşlerimiz, kara kuşak güreşimiz, kuşak güreşimiz, aba güreşimiz, şalvar güreşi, yağlı güreşlerimiz, bunlardan bahsedeceğiz. Dünya çapında bir kısmet ustamız var. İrfan Şahin, onun yaptığı kısmetlerle yağlı güreş yaşıyor. Hı hı. Bu ustamızın bu sanata verdiği önemi, hizmeti, karşılıksız bir şekilde hizmet veriyor. Evet. Bunu yad edeceğiz. Kırkpınar yağlı güreşlerine biraz detaylı gireceğiz. Altın kemer alan baş pehlivanlarımızdan da bahsedeceğiz. Daha sonra şu anda biliyorsunuz Türkler ata ve milli sporlarından okçuluğa çok önem veriliyor şu anda. Hı hı. Okçuluk ve İstanbul Ok Meydanı, bunun akabinde diğer yerlerde kullanılan ok meydanlarından bahsedeceğiz. Türklerde avcılıktan bahsedeceğiz. Atçılık, binicilikten bahsedeceğiz. Çöğen, çevgan, polodan, gökbörü, atlı cirit, Osmanlı padişahları ve sporculuklarından bahsedeceğiz.
Yani Türk dünyasındaki sporlara da dalacağız. Çünkü Türk dünyasında attı, okçuluktu, güreşti. Bunların çok farklı yerleri vardı tabii ki. Onlardan söz ederek günümüze kadar geleceğiz anladığım kadarıyla. Peki Türk spor tarihi dediniz de hocam. Peki üniversitelerde özellikle sizin bölümünüzde okutuluyor mu bu, evet, Türk spor tarihi?
Ben beden eğitimi spor yüksekokulu müdürlüğü de yaptım, bölüm başkanlığı da yaptım, ana bilim dalı başkanlığı da yaptım. Türk spor tarihi diye bir ders koydum ben programa. Çünkü biliyorsunuz bu Türk spor tarihi dersi beden eğitimi ve spor tarihi dersi verildikten sonra verilmesi gereken bir ders. Çocuklar birinci dönem genel beden eğitimi öğreniyor. Güz döneminde, bahar döneminde de, çünkü Türklerin bütün hareketleri, sporları genelde Hıdrellez, bahar döneminde başlıyor ve çocukların tatbiki, uygulamalı bunları, hı hı, görme şeyleri de var. Programa bunu koyduk. İşte yönetimde göreve geldiğim zaman bir senato kararı da çıkararak bahar döneminde bu dersimizi öğrencilere vererek burada rafinere ediliyoruz. Yani, hı hı, çocuk buradan Erzurum'a gittiği zaman buna cirit diyorlarmış diye öğrenmiyor. Burada öğreniyor. Çok başarılı bir ders. Öğrenciler çok memnun. Bu bakımdan daha sonra da atasporlarının bütün yüksek okullarımızda, spor bilimleri fakültelerinde öğretilmesi için de YÖK'ten böyle bir yazı da gönderttik. Hı hı. Güzel şeyler olacak Türkiye'de. Bekleyin ve izleyin bizi.
O zaman Hayatın Sesleri'ni de dinlemeye devam etsinler ki buradan da o bütün paylaşımları dinleyicilerimize aktaracağız. Evet, şimdi milli güreşçimizden birazcık söz edelim istiyoruz. Çünkü doğum tarihiydi. Yaşar Doğu ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Çünkü Türk güreşinin simge ismi, değil mi?
Evet. Türk güreş tarihinde birçok ünlü şampiyon yer almış ve bu şampiyonların başarıları nesilden nesile intikal edilen menkıbelerle anıla gelmiş. Bunların, hı-hı, içerisinde bir güreşçide aranan vasıfların tümünü kendinde toplayan merhum Yaşar Doğu'nun çok ayrı bir yeri var. Sırtırı mindere gelmeden milletler arası alanda kazanmış olduğu başarılar kendisine erişilmesi güç bir mevkii sağlamış. Milletler arası müsabakalarda her iki stilde ve 4 ayrı sıklette. 66 kiloda, 73 kiloda, 79 kiloda ve 87 kiloda şampiyonluklar kazanmış. Ve hayatında Greco-Roman stilde sayıyla kaybettiği tek maç hariç hiç yenilmemiş. Yaşar Doğu eğer 2. Dünya Savaşı olmasaydı 1940 ve 1946 yılına kadar olan milletler arası müsabakalara katılacak ve buradaki dünyada rekoru kırılmayan belki büyük bir efsane güreşçi olacaktı. Ama şanssızlığı 2. Dünya Savaşı'nın onun hayatının en aktif döneminde olması o başarıları elde etmesine imkan sağlayamadı.
Peki niye bıraktı?
Savaş olduğu için müsabakalar, hı-hı, dünyada yapılamadı haliyle. Evet.
Sonrasında da
devam etti. Tabii 46 ile fırtına gibi başladı Avrupa şampiyonuyla. Evet. 47 Avrupa şampiyonu, 48 Londra Olimpiyatları şampiyonu. Profesyonel ilan edildi 1952 yılında. Türk spor tarihinin en utanç verici bir hadisesi yaşandı. 1952 Helsinki Olimpiyatlarına giderken 1948 Londra Olimpiyatlarının büyük kahramanları ve atlet Ruhi Sarıalp müsabakaların gidilmesine bir hafta kala profesyonel ilan edildiler. Gerekçe de işte bunlar 48 Londra Olimpiyatlarından sonra milletin gönlünden kopan armağanları kabul etmişler. Birisi çay ısmarlamış, birisi ayakkabı vermiş, birisi takım elbise vermiş. Devlet Sporcular Koruma Vasıtası Derneği vasıtasıyla bunlara para yardımında bulunmuş ve bunları yurt dışına Dünya Olimpiyat Komitesi'ne şikayet ederek Türkiye'de profesyonel ilan ettiler. Zaten o yıllarca biz onun acısını çektik. İnsanlar spordan soğudu, güreşe gitmekten soğudular. Yaşar Doğu'nun bence, benim kanaatimce 15 Aralık 1955'teki kalp krizi geçirmesinde bu acı ve ızdırabı, bu yaşadığı stres bende çok önemli. Onu şeye götürdü, yani kalp krizine hazırladı. Çünkü 30 Ağustos'ta jübilesini,
evet, çok anlamlı, önemli.
Çünkü gerçekten. Yaşar Doğu Türk güreş tarihi kadar Türktür.
Evet.
Yaşar Doğu millet, bayrak, vatan sevgisi,
kişilik
din sevgisi.
Kişilik olarak da, sadece sporcu olarak değil ama kişilik olarak da çok farklı
Yaşar Doğu,
bir insandı değil mi?
İslam dininin tarif ettiği gerçek bir mümin diyelim size. Böyle bir halkın, herkesin güvendiği. Hı hı. Türkiye'deki dağdaki çobandan cumhurbaşkanına kadar Türk milletinin kalbinde taht kurmuş büyük bir insan. Ve bu okumayı askerde öğrenmiş ama Türk milletine bu sevgisini, güven duygusunu vermiş. Cumhurbaşkanlarıyla arkadaş gibi sözü geçen. Atatürk'ten sonra en büyük cenaze merasimi yapılıyor kendisine. O zamanki Milli Birlik Komitesi 1961 yılında özel bir kanunla Cebir Şehitliğine gömüyorlar Yaşar Doğu'yu. Ve okullar o gün tatil
ölüm
ediliyor.
Ölüm tarihi ne?
8 Ocak 1961.
Evet.
56. ölüm yıl dönümü pazar günü, hı hı. Yaşar Doğu'nun gerçekten hem yurt içinde çok iyi tanınıyor hem de yurt dışında Atatürk kadar da tanınıyor. Bunu,
evet,
da size söyleyeyim.
Bir gençlik lideriydi aslında.
Evet.
Yetenekleri de bulup çıkarmasıyla da ünlüydü galiba, değil mi?
Evet. Yaşar Doğu Anadolu'yu karış karış gezen ve bu kara kucağın yeteneklerini keşfederek Ankara'da kurduğu Ankara Güreş Kulübü'ne getirip onları yetiştirerek Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarını hazırlıyor.
Hı hı.
Ve bunu başarmış. Tek başına bunu yapıyor. Şu andaki bütün Türk güreşini yönetenleri onun zamanına götürsek onun yaptıklarının hiçbirisini yapamazlardı. Yaşar Doğu bu kadar büyük bir insandı. İmkanları zorlayan, fakr-ı zarret içerisindeki bu çocukları Anadolu'dan Ankara'ya getirerek onların hayat gayeleri içerisinde onlara otelde, Ege Oteli'nde misafir etmiş, çiçek lokantasında yemeklerini ve bunları kendi cebinden ödüyor. Öldüğü zaman günümüzün parasıyla 61,5 milyar evine haciz geldi ailesine. Hatta o zamanki kendini bilmeyen bir memur da cenazesine giden otobüslerin parasını ailesinden almak için evine şey göndermiş, yazı. Yani şu, evet, kadar otobüs gitti diye falan. Bunlar utanç verici şeyler ama Yaşar Doğu ölmemiş. Neden? Bak hala biz anıyoruz.
Evet.
Rintler ölmez diyor şair. Kahramanlar ölmez. O bir halk kahramanıdır.
Biz de o halk kahramanını sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anarken bugün için çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Haftaya yine birlikte olacağız. Yine spor tarihini konuşmaya devam edeceğiz hocam. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Özbay Güven Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda sporda psikososyal alan Bilim Dalı Başkanı Sayın Özbay Güven'le haftaya yine birlikte olacağız köşemizde. Evet, bugünlük de, bu haftalık da bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Seslerini. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan vardı kumanda masasında. Ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında yine Başkent'ten merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
hocam.